Ayrım 3.
Lafımı bitirmedim henüz. Dinlersen anlayacaksın. Ne dedim demin sana? Bir işi hallettim dedim, değil mi? Mehmet kendi sesini duymuyordu ama dudaklarından bazı sözler döküldüğünü hissetti. Gidiyorsun değil mi? Onunla gidiyorsun. Ağlamaya başladı. Seyit onu omuzlarından tutup iskemlesinde doğrulttu. Yüzünde müstehsi bir ifadeyle sordu. Nereden anladın bakalım gideceğimi? Mehmet bir yandan peçetesiyle yanaklarını gözlerini siliyordu. Tabii bu kadar iyi davranmandan. Sustu. Sonra nasılsa her şeyin bittiğini bilip de ne olacağını umursamaz bir rahatlıkla devam etti. Bu akşam o kadar iyiydin ki bana karşı, herhalde seni hep böyle hatırlamamı istedin. Seyit kahkahalarını tutamadı nihayet. Gözlerinden yaşlar geliyordu gülmekten. Mürvet nefretle baktı kocasına. Kendisi ıstırapla ağlarken onun gözleri kahkahadan yaşlanıyordu. Ne cesaretle, ne cesaretle dedi içinden. Demek ki iyi davranmamdan gideceğimi anladın benim küçük karıcığım. Hala gülüyordu. Demek ki anladın. Mürvet isyanla ayağa kalktı. Sofrayı toplamaya başladı. Bu arada ağlayarak mırıldanıyordu. Kafi derecede eğlendiysen artık gidebilirsin. Seyit ayağa kalkarak onu kendine çekti. Sıkı sıkı kolları arasında hapsederken beline sarıldı. Mürvet kocasının yüzüne bakmak istemiyordu. Gözlerini kapadı. Genç adam onun ıslak kirpiklerle kapanmış çekik gözlerini tek tek öperek kulağına eğildi ve fısıldadı. Demek ki gideceğim için iyi davrandım. Peki o zaman sana bir haberim var küçük şapşal. Hayatının sonuna kadar sana kötü davranan bir adamla beraber yaşamak zorunda kalacaksın. Çünkü bu adam hiçbir yere gitmiyor. Mürvet gözlerini açtı. Gönül kırıklığı, şaşkınlık, sevinç bütün hisleri alt üst olmuştu. Gene bir şaka mıydı duydukları, inanamıyordu. Seyit onu saran kollarını hiç çözmeden gözlerine bakarak konuştu. Şura ile konuştuk. Artık burada değil. Ayrıldı İstanbul'dan. Fransa'ya gidiyor. Bir vapurda uzaklaştı gidiyor şu anda. Bense burada seninleyim. Mürvet hala konuşamıyordu. Bu rüya bitmesin diye dua ediyordu. Ne kadar mutluydu. Bir şey deneyecek misin? Şey Seyit, ben bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok yorgunum ama çok mutluyum. Küçük karım benim. Şimdi anlıyor musun sana neden büyüyemeyeceğini söyledim. Sen hep çocuk ruhlu kalacaksın. Hep ve ben senin bu çocuk ruhlu halini seviyorum. Sıkıca sarıldı karısına. Mürvet önce tereddütle sonra kendinden emin bir tavırla kollarını doladı kocasının boynuna. Gözlerini kapayıp yüzünü onun öpüşlerine teslim etti. Kasımpaşa sırtlarından Haliç mehtapta ışıl ışıldı. Hanımeli kokusu içilen içkiden çok daha sarhoşluk veriyordu. Mürvet ayakkabılarının yerden kesildiğini hissetti. Bu gece bambaşka bir gece olacaktı, biliyordu. Biraz daha büyümüştü bu gece. Mürvet doğumu yaklaştıkça tarifsiz heyecanlara kapılmaya başlamıştı. Midesi devamlı bulanıyor, sık sık başı dönüyor, eli ayağı buz kesiyordu. Heyecandan mı hastalanıyordu yoksa hastalık belirtileri mi onda heyecan yaratıyordu, onu anlayamıyordu. Sadece yalnız kaldığı bir anda başına bir şey gelecekmiş korkusunu yaşıyordu. Haftalardır boğazından bir lokma yemek geçmemişti. Seyit'in ısrarlarına rağmen sofrada tabağına aldığı yemekleri sonunda neredeyse hiç dokunmadan bırakıyordu. Yiyebildiği tek şey sakız leblebisiydi. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği niyetine avuç çavuş sakız leblebisi atıştırıyordu. Fazla bir iş yapmadan geçiriyordu günlerini Mürvet. Zaten Seyit de fazla yorulmamasını tembih edip duruyordu. Sevgileri, düzenleri, her şey yolunda gibiydi ama açıkçası Mürvet'i korkutan bir şey vardı yine de. Doğum anının gelip çattığında yapayalnız kalacak olmaktan korkuyordu. Gerçi hep anne olmak fikri ve sevdasıyla büyümüştü ve karnında gitgide şekillenen bebeğin kendisine ait olduğunu bilmek doğumunu gerçekleştirmek için daha da heyecan verici ve beklenir bir sebep teşkil ediyordu. Ama genç kadının aklına doğum denince hep çocukluğunda mahallelerinde gerçekleşen doğum olayları geliyordu. Hamile kadınların avaz avaz bağırtılarını, saatler bazen günler boyu süren iniltilerini, çığlıklarını hatırlamak bile beyninin içinde uğultular yaratıyordu. Karnını bu kadar büyüten, böylesine yuvarlaklık ve şişkinlik yaratan bebek nasıl çıkacaktı içinden? Aklı ermiyordu. Doğum sırasında kan kaybından ve yırtıklardan ölenler olduğu üzerine laflar hatırlıyordu. Ancak bunlar hep büyük bir gizlilik içinde kulağına kaçan konuşmalardı. Mürvet'in çocukluğunda evlerinin olağan konusuydu hamile kadınlar, doğumlar, düşükler, lohusalar. Mahmutpaşa'daki bütün evlerin, konakların has ebesiydi Mürvet'in babaannesi. Haşimi Ebe 1878'de Moskova Harbi sırasında Kırım'ın Bahçe Sarayı'ndan 8 yaşındaki oğlu Hasan'la beraber kaçmıştı. Batum üzerinden Türkiye'ye sığındıkları tarihte henüz 22'sinde taze bir doldu. Haftalar boyu karlar içinde dağlar arasında yayan yol almışlardı. Gruplarındaki yaşlı iki kadının ölümü üzerine genç bir hamilenin doğumunu mecburiyeten üstlenen Haşimi o tarihten sonra ebe olup çıkmıştı. Devletin Kırım göçmenlerini ayırdığı Mengene bölgesine yerleştiklerinde kısa zamanda ün yayılmış ve Mahmutpaşa ve çevresinin bir numaralı ebesi olmuştu. Her sıhhatli yaptırdığı doğum için belindeki ipek kordona bir düğüm atardı. Mürvet'in keyifle izlediği bir olaydı bu. Haşimi ebenin attığı düğümleri saymak. Öldüğünde elinde ipek kordonda tam 599 düğüm saymışlardı Haşime ninenin. Keşke babaannem yaşasaydı da o doğurtsaydı bebeğimi diye düşünüyordu sık sık. Ne kadar şey anlatmıştı annesi doğumla ilgili. Allah yardımcın olur, benim gibi babaannen, anneannen gibi doğurursun inşallah. Hem eben hem ben yanında olacağız demişti. Ama bu kadarı Mürvet'in içini rahatlatmak için hiç mi kafi değildi? Doğumla her şey yolunda giderse sadece bir ay kalmıştı ve artık evde yalnız kalmak istemiyordu. Annesinin yanında olmak istiyordu ama Seyit'le aralarında her şey o kadar iyi gidiyordu ki yeniden huysuz çocuklar gibi annem de annem diye tutturup evinin düzenini bozmayı arzulamıyordu. Aslında doğum korkusunun dışında Mehmet'in hayatında şikayet edebileceği hiçbir şey yoktu şu sıralar. Seyit'in işleri çok iyiydi. Gerçi hayatındaki değişiklikleri hazırlık sırasında hiç anlatmıyordu genç adam. Ancak gerçekleştirdikten sonra gelip sürpriz yapıyordu karısına. Yine bir akşam vakti Mehmet sofrayı kurmuş beklerken Seyit pürneşe şarkılarla ıslıklarla geldi. Heyecanı gözlerinden okunuyor, yerinde duramıyordu. Karısına hararetle sarılıp öptü. Haydi hemen hazırlan Mehmet, sana harika bir sürprizim var. Haydi haydi çabuk ol. Mehmet Seyit'le yaşamanın her gün sürprizlerle dolu olduğunu artık anlamıştı, güldü. Yine ne var Seyit, nereye gideceğiz, ne giyeceğim, biraz ipucu versene ne olur. Gidince göreceksin, şık giyin, son derece şık, tamam mı? Mürvet yüzünü ekşiterek karnını gösterdi. Bu halde ne kadar şık olunursa işte. Ben hiç gelmesem de sen söylesen ne olduğunu sürprizinin Seyit. Seyit karısının beline sarılarak onu yatak odasına doğru götürdü. Hayır Murka, hiç itiraz anlamam, hemen giyiniyorsun ve beraber gidiyoruz. Hem bu halinle de o kadar güzelsin ki hiç dert etmene gerek yok. Anlatmakla olmaz, görmen lazım, anlıyor musun? Görmen lazım. Mürvet giyindiği kadar kocasının şarkılarını dinledi. Seyit'i çocuk gibi sevindiren ne olabilirdi? Gül kuyusu şifon bir elbise giyip minik rubilerle monte edilmiş küpelerini ve broşunu taktı. Seyit'in son hediyesi olan takılarını kendisine çok yakıştırıyordu. Elbisesinin kumaşından şifon türbanı başına yerleştirip alnından ve kulaklarının üzerinden dışına doğru lüle saçlar çıkardı. Çektiği sürmeyle gözleri daha da irleşmişti. Aynada kendisini son defa alıcı bir gözle seyretti. Yan dönüp şişkin karnının nasıl gözüktüğüne baktı. Evet, her şeye rağmen yine de alımlı ve güzeldi. En hoş olan da mutluluğunun gözlerinden parıltılarla dışarıya taşmasıydı. Kendisinden memnun gülümseyerek yatak odasından çıktı. Seyit derin bir hayranlık ıslığı ile karşıladı karısını. Ona elini uzattı ve göğsüne doğru çekerek çabuk çapkın bir öpüş kondurdu dudaklarıyla yanağı arasına. Keyifle çıktılar evden. Az sonra bindikleri araba onları Seyit'in talimatıyla tepe başında Timurlu sokağında bıraktı. Mürvet, kocasının koluna merakla ilerlerken ilk defa geldiği bu Beyoğlu sokağında çok rahat değildi. Sanki ait olmadığı bir mahallede gibiydi. Haziran ayının tatlı bir huzur getiren ilk akşamının ılıklığı bu sokakta daha da barizdi. Kokular bile değişikti burnuna gelen. Kaldırım boyu önünden geçtikleri kapılardan yükselen kahkaha sesleri, içki, tütün ve parfüm kokularıyla karışarak gecenin ılıklığına karışıyorlardı. Bütün bunlar Mürvet'i ürkütmüştü ama akşamın keyfini bozacak değildi. Ağzını açmadı. Seyit birden durdu ve yolun karşı tarafına dönerek Mürvet'e sordu. Tam şu karşımızdaki kapıyı görüyor musun? Genç kadın üzerinde Kırım Lokantası yazan, mermer sütunların üzerinde karşılıklı iki kadın heykelinin arasından çıkan merdivenlere baktı. İkinci bir levhada da Rusça aynı şeyi yazıyor olmalıydı. Sorar gözlerle kocasına baktı. Herhalde Seyit'in Kırım'dan yeni gelmiş bir arkadaşıyla buluşacaklardı. Belki de sadece bir Rus lokantasına yemek yemeye getirmişti kocası onu. Seyit hala daha fazla bir şey söylememeye yeminli görünüyordu. Onun koluna girerek sokağa geçirdi. Yüzünde müzik bir gülümseme vardı. Merdivenlerden fırlayıp mavi ve kesme kristal camlarla süslenmiş kapıyı açtı. Şapkasını çıkarıp reveransla Mürvet'e yol gösterdi. Buyurunuz sevgili bayan, Kırım Lokantası'na hoş geldiniz. Mürvet'in şaşkınlığı gitgide artıyordu. Seyit elinden tutup çekince kendisini kocaman son derece şık bir lokantanın içinde buluverdi. Üzerinde oymalar olan sütunların yer aldığı salonun duvarları, kolonları tamamen kristal aynalarla kaplanmıştı. Sağ tarafta birkaç basamakla çıkılan bölüm müzisyenlere ayrılmıştı. Bronz şamdanları ile simsiyah bir piyano o kadar haşmetli duruyordu ki Mürvet ister istemez çalıyor olabilmeyi arzuladığını fark etti. Nefesini tutarak masaları süsleyen harika porselen yemek takımlarını, kristal kadehleri seyretmeye devam etti. Seyit o arada ondan uzaklaşmış, salonun ucundaki kapıdan beliren birkaç kişiyle Rusça konuşuyordu. Tavırlarından Mürvet onun bazı talimatlar verdiğini anlıyordu. Hiçbir şey anlayamıyordu bütün bu olup bitenden. Seyit gülümseyerek ona doğru geldi. ''Nasıl buldu Murka? Ne diyorsun, güzel değil mi?'' Harika bir yer burası Seyit, çok şık, bir arkadaşının mı? Seyit onu iki elinden birden tutarak bir masaya oturttu. Şimdi önce otur bakalım, şaşkınlıktan küçük dilini falan yutmanı istemiyorum. Öyle sevinçten ağlamak da yok, tamam mı? Mürvet'in şaşkın bakışlarını gülerek izledi ve yine sordu. Söz mü? Söz. Hazır mısın? İşte bu harika şık lokantanın sahibi şu an karşında duruyor Murka. Nurit hayretle gülümsemek için ağzını açtı ve kaldı. Evet Murkam, yanlış duymuyorsun. Burası bizim artık. Gözlerini gururla etrafta gezdirdi. Evet çok uğraştım ama işte oldu. Yarın gece açılacak. Senin daha önce görmeni istedim. Bekleyemedim yarına kadar. Ne diyorsun? Genç kadın şaşkınlığından yeni kurtulurcasına derin bir nefes aldı. Kocasının bizim sözü çok hoşuna gitmişti. Böyle bir lokantayla kendisi aralarında ne gibi bir bağ olacağını kestiremiyordu ama yine de sahibinin hanımı olmak fikri çok keyif veriyordu. Birden aklına bir soru geldi. Çamaşırhaneyi sattın mı? Seyit yanındaki iskemleyi çekerek oturdu masaya. Satar mıyım? Şimdilik duruyor. Orada işler artık oturdu. Peter Sergeyevich hesaplara baktığından beri içim rahat. Ama göreceksin Murka, bu iş bambaşka. Burasının her gece dolup taştığını düşünebiliyor musun? Balayayka, piyano, banduro, akordeon çalacak, şarkılar söyleyecek, dans edilecek. Seyit coşku içinde anlatmaya devam ediyordu. Mürvet bir anda bütün keyfinin bittiğini hissetti. Böyle bir hayat onları ancak ayırabilirdi. Nasıl bir aptallıkla sevinmişti ilk başta. Burasının çalışması Seyit'in artık geceleri eve gelmemesi demekti. İçilecek, şarkılar söylenip dans edilecekti demek burada. Seyit her gece eğlenecekti. Böylece o evde bebeğiyle beraber kocasının yolunu gözlerken yüzü asılı vermişti ama aklından geçenleri söyleyemiyordu. O anda mutfağı bölen büyük resimli paravanın ardından beliren genç kadın Nurbet'in endişelerini adeta doğrulamaya gönderilmiş gibiydi. Sapsarı saçlarını başının üzerinde lülelerle toplamış, cömert dekoltesinden göğüsleri beliren nar çiçeği renkli elbisesiyle salonun boşluğuna bir renk kuşağı gibi dalmıştı genç kadın. Bir elindeki tepside içki meze tabaklarıyla masaya yaklaştı. Seyit'i Rusça selamlarken dudaklarında yayılan gülümseme, Mürvet'in yüreğini bir kez daha burktu. Çok değil, birkaç ay evvel Şura ile karşılaştığı günü hatırlamadan edemedi. Kendisini yine o aynı günkü gibi çocuksu, şapşal, çaresiz ve tecrübesiz hissediyordu. Rus kızının kendisine kibarlıkla verdiği selama karşılık vermek istediyse de beceremedi. Gülümsemesi dudaklarında dondu kaldı. Kendisini bu hale düşürdüğü için Seyit'e kızıyordu. Ama en çok da ağzını açıp bir şey söyleyemediği ya da en azından içinde bulunduğu anı idare etmeyi beceremediği için kendisine içerliyordu. Seyit kadehlerini vodka ile dolduran garson kızla ciddi bir şeyler konuşmaya başlamıştı. Diğerleri de masalara, iskemleleri göstererek bir şeyler anlatıyordu. Belli ki lokanta ile ilgiliydi konuşmaları ama yine de kocasının bu kızla beraber aynı yerde bütün gece çalışacağını düşünmek, Mürvet'in midesini bulandırmaya kafi geliyordu. Mürvet yaşadığı sıkıntıyı ağlamadan nasıl anlatacağını düşüne dursun, paravanın arkasından başka genç kadınlar da çıkmaya başladı. Ellerinde dolu tepsiler, hummalı bir koşuşma içinde, üzeri henüz boş olan masaları düzeltiyorlardı. Aralarında alçak sesle konuşup gülüşüyorlardı. Mürvet bütün bu kahkahaların kendisi için olduğu gibi bir hisse kapıldı. Düşüncesinin saçmalığını biliyordu ama elinde değildi. Oturduğu kadife iskemleye adeta yapışmış gibiydi. Elleri arasında döndürüp durduğu vodka kadehiyle sıkıntısını paylaşıyordu. Seyit'in sözleriyle kendine geldi. Şimdi bizim için müzik yapacaklar Murka, sadece bizim için. Haydi küçük Murkam, şerefe. Kadehini karısının kadehine dokundururken gözlerinin içine baktı. Ondaki ani değişikliği görmüştü. İyi misin Murka, ne oldu birdenbire, ağrın falan mı var yoksa? Mürvet cevaplamaya çalıştı, dudaklarını açtı, sesi çıkmadı. Genzini küçük bir öksürükle temizleyip mırıldandı. Yok bir şeyim Seyit, galiba biraz yoruldum o kadar. Cevabına inanamıyordu. Niye deminden beri kafasını kurcalayan, onu isyan ettiren şeyleri söyleyememişti? Şimdi bir yudum vodka seni kendine getirir. Harika bir yemek yiyip müzik dinleyeceğiz. Göreceksin hiçbir şeyin kalmayacak. Mürvet kuruntularını bir kenara atıp kocasına ayak uydurmaya çalışıyordu ama çok da zorlanıyordu. Yemekler harikaydı ama iştahı yoktu ve midesi bulanıyordu. Bort çorbasına Seyit'in ısrarlarına rağmen ekşi kremadan koydurmadı. Murka her yemeği yemenin bir adeti var. Borç da simetana ile içilir. Haydi inat etme, bak bir kere tadına bayılacaksın. Mürvet neredeyse ağlayacaktı. Seyit midem almıyor, istemiyorum. Bırak ben böyle içeyim ne olur. Seyit gülerek onun yanağını okşadı. Peki peki ağlama çocuk karım benim. İstediğin gibi iç haydi. Mürvet kocasının hayatına alışacak kadar hiçbir zaman büyüyemeyeceğini düşünüyordu. Ama en azından öyle sulu gözlülük etmemeliydi. Nispeten rahatlaması için iki yudum içki kafi gelmişti zaten. Şimdi daha mantıklı düşünebiliyordu. Bu lokanta sadece kocasının işiydi. Etrafında çalışanlar da bu işin bir parçasıydı. Bunda hiç de küsülecek taraf yoktu. Seyit büyük bir keyifle tatlı bir sohbetteydi. Arada bir karısının yanağını ellerine okşuyor, onun gözlerinin içine bakarken de kendisine bakması için muzip bir gülüşle ısrar ediyordu. Bir ara kapının yanında beklemekte olan genç çocuğu işaretle yanına çağırdı. Hemen Orient Bar'a koş, orada İskender Bey, Manol Bey, hangisini bulursan haber ver. Burada bekliyorum kendilerini, tamam mı? Koş bakalım. Genç çocuk saygılı bir ifadeyle baş üstüne deyip lokantadan fırlamıştı ki müzisyenler birer birer yerlerini almaya başladılar. Hepsi beyaz Ruslardı. Enstrümanların akordu esnasında çıkan sesler bile Mürvet'i büyülemeye yetmişti. Biraz evvel yaşadığı iç sıkıntısını unutmuş gibiydi. gülümseyerek kocasına baktı. Bir elini çenesine dayayarak sahneyi seyre devam etti. İşte benim Murkam geri geldi. Seyit karısının güler yüzünden duyduğu memnuniyeti belirtmeden edememişti. Onu hep böyle görmek istiyordu. Gülsün, eğlensin, kahkaha atsın, kendisiyle beraber şarkı söylesin, çakır keyif olsun istiyordu. Beraber ne kadar eğlenebilirlerdi aslında diye düşünüyordu. Genç kadın yaşadığı gecenin keyfini çıkarmaya başlamıştı. Masaların üzerinde titreşerek yanan mumların ışığında harika müzik eşliğinde kocasıyla beraber harika zaman geçiriyordu. Koskoca salon sadece ve sadece onlara aitti. Bu sihri bozacak hiçbir şey yoktu. Hayatı zehir ettiği anlar için pişmanlık duyuyordu şimdi. Kendi kendine söz verdi. Aynı zaaflara kapılmayacaktı bundan sonra. Çalan parçaların çoğu kulağına yabancı gelmiyordu. Seyit'in evde söylediği şarkılardı bunlar. Kendisini kaptırmış yarı baygın bakışlarla dinliyordu ki kahkahalarla içeriye bir grup erkek girdi. Seyit onları görür görmez sevinçle yerinden kalktı. Geldiler işte. Mürvet için masalarına dolaşan genç adamlar yabancıydı. Zaten kocasının arkadaşlarından hiçbirini tanımıyordu henüz. Seyit'in evin dışında geçirdiği hayatı Mürvet için tamamen bir sırdı. Ama bunda da kabahat yine kendisindeydi. Seyit onu her beyoğluna getirmek isteyişinde bir bahane bulup reddetmiş, ne zaman eve bir Rus arkadaşını çağırmak istese mırın kırın edip işi olmaza sokmamış mıydı? Yine içini bir sıkıntı alıverdi Mürvet'in. Şimdiye dek babası, ağabeyi ve yakın akrabalarından başka hiçbir erkek grubuyla bir masada oturmamıştı. Üstelik içki masasında. Gerçi yanında kocası vardı ama yine de sıkılıyordu. İyi ki annesi onu görmüyordu şu an. Beyoğlu'nun temiz aile kadınlarının muhiti olmadığını söyler dururdu annesi hep. Acaba şimdi kocasının arkadaşları onun hakkında neler düşünüyorlardı? Belki de hafif bir kadın olduğunu sanacaklardı ama Seyit'in arkadaşıydı onlar. Üstelik hepsi son derece naziklerdi kendisine karşı. Tedirginliği yine yüzüne vurmuştu. Seyit ise son derece rahat bir tavırla kolunu karısının sırtına dolamış, keyif içinde sohbetteydi misafirleriyle. Aralarında Rusça konuşuyorlardı. Bir ara Mürvet'in sıkıntısını konuşulanları anlayamamasına bağladı ve ona dönüp gönlünü aldı. Sana da Rusça'yı öğreteceğim Murka. Bence muhakkak öğrenmelisin. Mürvet bu konuda hiçbir hevesi olmadığı gibi tam aksine tarifi imkansız bir kıskançlık duyuyordu bu lisana karşı. Onu kocasından ayıran bir şeydi. Kocası Rusça konuştukça yine eski hayatına dönüp onu terk ediyor gibi geliyordu. Seyit arkadaşlarının kimler olduğunu anlatabilmek için arada sırada açıklamalarda bulunuyordu karısına. Masada bulunanlardan İskender Beyzade çok uzun boylu, iri yarı yakışıklı bir adamdı. Bakülüydü. Ragler ordusuna katılıp kaçmıştı. Manol de General Ragler'in gönüllü ordusunda Kırım kıyılarında son çarpışanlardandı. Limandan ayrılan en son gemiye binebilmişti şans eseri. Çamaşırhanenin muhasebesine bakan Peter Sergeyevich de onlarlaydı. Mürvet onu bir kez gördüğü kadarıyla hayal meyal hatırlıyordu. Erkeklerin sohbeti hararetlenmişti. Mürvet bir ara Şura ismini duydu mu yoksa sadece ona benzerliği olan bir kelime mi kulağını ısırdı pek anlayamadı ama hemen gerildi. Bütün bir insanlar Şura'yı, Seyit'le olan geçmişini çok iyi biliyorlardı. Hepsi onu tanıyorlardı muhakkak ve muhakkak ki hepsi de ona hayranlardı. Kendi yerinde şimdi Şura olsaydı ne olurdu diye düşündü. Herhalde çok eğleniyor olacaktı Şura. Bir kere aynı lisanda onlar konuşabilecekti. Sonra da erkeklerle aynı masada oturup içki içmekten utanıyor olmayacaktı. Mürvet kıskançlıkla hayalindeki bembeyaz tenli, mavi gözlü, başak sarısı saçlı, uzun alınlı genç kadını hatırladı. Herhalde şen kahkahalar atarak sohbete katılırdı Şura. Kendisini yerinde iğrete oturuyor gibi hissetti. İşte ne kadar uğraşsa yine olmuyordu. Ait olmadığı, kendisine yabancı bir dünyada misafirdi sanki. O sırada gelen sürpriz konuklar Mürvet'i biraz olsun yatıştırdı. Gelen Mürvet'in halasının damadı Osman'dı. Osman bir garip tesadüf eseri Kırım'da Seyit'in halasının kızı ile evliydi. Bolşevik ihtilalinden kaçarlarken yolda gencecik karısını ve çocuğunu kaybetmişti. İstanbul'da birkaç sene her limana gelen gemiden, her kaçak gelenden onların haberini beklemiş ama sonunda kaderine küsmüştü. Şimdi geçmişine sünger çekmiş yeni karısıyla mutlu olmaya çalışıyordu. Seyit'e Mürvet'i gösterip evlenmeleri için uğraşan da oydu. Düğünde Seyit'in sadıcı olmuştu. Mürvet'i öpüp diğer yanına yerleşti. Sen geceleri çıkar mıydın evden? Mürvet hemen eğilip Osman'ın kulağına fısıldadı. Osman ağabey, Allah rızası için annemin kulağına giderse bakmaz bir daha yüzüme. Ne olur ağzından bir şey kaçırma. Osman güldü. Tamam tamam dert etme. Ne zannediyorsun? Gidip seni şikayet mi edeceğim Emine ablaya? Hem sonra kuzum nedir bu yersiz korkun? Sen artık evli bir kadınsın. Kocanla beraber istediğiniz yere gidersiniz. Hesap mı vereceksin annene kardeşlerine? Ama sen annemi biliyorsun Osman ağabey. Duyarsa kırılır. Bakmaz yüzüme bir daha. Oldu, ben bir şey diyecek değilim Mürvet ama sen kendini çok fuzuli yere baskı altına alıyorsun. Bırak hayatını yaşa kocanla, baksana şuranın güzelliğine. Senin yerinde başka kadın olsa çıkmaz buradan. Her akşam kraliçeler gibi yemeğin önüne gelir, müziğini dinlersin, kocanla beraber tadını çıkarırsın. Seyit eğilerek onun sözünü kesti. Hayrola, benim dedikodum mu yapılıyor? Osman lafı değiştirdi hemen. Seyit helal olsun, harika bir iş başarmışsın. Bereketli işler olsun kardeşim. Seyit kadehini kaldırdı. Sağ ol Osman, sağ ol. Biraz daha iyi giden bir şeyler olsun değil mi? Haydi Nazdrovya. Masadaki bütün erkekler aynı dilekle kadehlerini kaldırdılar. Sonra çalmakta olan parçaya eşlik etmeye başladılar. Küçük grup coşmuştu. Rus kızlar içki şişelerini tazeleyip duruyorlardı. Onların laubalilikten uzak ama son derece candan tavırlarını işkilli bakışlarla izliyordu Mürvet. Bu kadınları çözemiyordu. Hepsi o kadar güzel, o kadar zariflerdi ki onların kötü kadınlar olabileceklerine inanamıyordu. Ama erkeklerle olan münasebetleri son derece sıcaktı. Sanki bir hanım arkadaşlarıyla konuşurcasına rahat ve güler yüzlüydüler. Hatta zaman zaman kahkahalara varan keyifle konuşmalar geçiyordu masadakilerle aralarında. Mürvet öncelikle bir aile kadının garson olarak çalışmasını hem de gece ve içkili bir lokantada çalışmasını anlayamıyordu. Erkekler acaba bu tip kadınlara nasıl bir gözle bakıyorlardı? İzlediği kadarıyla saygı sınırını aşan kimse yoktu. Kızlardan biri sahneye çıkmış, balalayka ile akordiyonun müşterek çaldığı bir Rus halk ezgisine eşlik ediyordu. Mürvet sözlerini anlayamıyordu ama müziği o kadar dokunaklıydı ki göz pınarlarında yaşların birikmesine mani olamadı. Seyit, Manol ve İskender mırıldanarak oturdukları yerden beraber söylüyorlardı şarkıyı. O koca adamlar az önce kahkaha ile yıkanan sofrada şimdi durgun, sakin melodinin hüzünlü ritminde kaybolmuşlardı. Orkestra hüzünden yavaş yavaş sıyrıldı tekrar. Artan bir ritimle hızlandı ve son derece oynak keyifli bir parçaya geçildi. Şimdi de kadehlerini bir dikişle boşaltıyor, ayağa kalkıp naralarla şarkı söylüyorlardı. Mürvet ruh hali bu kadar çabuk değişebilen, hislerin bir ucundan bir ucuna kadar bu kadar çabuk seyahat edebilen insanları anlamakta zorlanıyordu. Manasını kavramaya çalıştığı bir oyunu seyreder gibiydi. Bir anda gözyaşı içindeyken kahkahaya boğuluyor, gür bir ses tonunun coşkusundan hüznün yumuşacık, zamanın küçücük diliminde kaybolan sesine dönüyor. Anladığı bir şey varsa o da Seyit'in esas ait olduğu hayatın bu olduğuydu. Ama kendisi hiçbir zaman ona tam ayak uyduramayacağını da biliyordu. Kocasını geçmişinden gelen bir hayatla, bir lisanla ve insanlarla paylaşmak zorundaysa hiç değilse evinde oturur ve bu paylaşmayı seyretmek zorunda kalmazdı. Her gece burada onun bunca güzel, neşeli ve hayat dolu kadının arasında anlamadığı lisanda konuşup şarkı söylerken seyretmeye tahammül edemezdi. Akşamın başından beri yaşadıkları artık bünyesini kaldıramayacağı kadar yormuştu Mürvet'i. Evine dönmek istiyordu. Evinin sakin, gürültüden uzak, emniyetli dünyasına geri gitmek istiyordu. Ve kocasını da yanında istiyordu. Başı dönmeye, midesi bulanmaya başlamıştı. Dirseğini masaya dayayarak başını avucunun arasına aldı. Seyit hemen ona sarıldı. İyi misin Murka? Cevap veremedi. Masadaki herkes meraklanmıştı. Garson kızlardan birisi su koşturdu. Güç bela ağzından üç kelime döküldü. Eve gitmek istiyorum. Bu sık sık oluyor bu aralar. Herhalde hamileliğinden diye izah etti Seyit. Merakla bakan Osman'a, sonra ayağa kalkarak karısına sarıldı. Arkadaşlarına veda etmiş olmalıydı. El sıkıştılar. Seyit kendilerini kapıya kadar getiren Osman'a teşekkür etti. Sen benim yerime ev sahipliği yapıver arkadaşlara. Osman, yarın akşam görüşürüz. Haydi iyi geceler. Mürvet nasıl arabaya bindiklerini, eve nasıl gelip yukarı kata yatak odasına çıktıklarını hatırlamıyordu. Yarı kapalı göz kapakları arasından Seyit'in şefkatle kendisini yatırıp üzerini çıkarıp geceliğini giydirdiğini zor bela görüyordu. İşte böyle. Yalnız kendi evlerinde baş başa olabilselerdi, Seyit'in bütün ilgisi, sevgisi, kahkahası ona kalsaydı ne kadar iyi olurdu. Onu hiç kimseyle, hiçbir şeyle paylaşmaya tahammülü yoktu ve o gece Seyit'in lokantasına bir daha gitmeme kararını verdi. O bambaşka dünyada, o bambaşka insanlarla Seyit'in aslında kendisinden ne kadar uzaklarda olduğunu hissetmişti ve bunu tekrar yaşamak istemiyordu. Ertesi gün öğleye kadar yatakta kaldı Mürvet. Mide bulantısı ve baş dönmesi onu yatağa bağlamıştı. Aslında biraz gayretle toparlanabilirdi ama bu halinin Seyit'i bir müddet daha evde tutabileceği düşüncesi onu farkında olmadan daha da hasta görünmeye itiyordu. Öğle üzeri Seyit banyosunu yapıp tıraşını oldu. Özenle seçtiği kostümünü giydi. Yatakta kıvrılıp yatmış, halsiz bakışlarla kendisini süzen karısını öptü. Sen biraz daha dinlen Murka. Akşam 8 gibi bir araba gönderir, seni aldırırım. Daha çok vaktin var.